Osmanlı İmparatorluğu'nun Filistin'deki adaletli ve şefkatli yönetimi. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü ve civarını fethiyle birlikte Filistin'de yaklaşık 400 yıl sürecek Osmanlı yönetimi başladı. Bu dönem Osmanlı'nın diğer eyaletlerinde olduğu gibi Filistin'de de barışı, istikrarı ve farklı inançların bir arada yaşamasını sağlayacaktı. Osmanlı İmparatorluğu Millet Sistemi adı verilen bir düzenle yönetiliyordu ve bu sistemin en temel özelliği farklı inançlara sahip insanlara kendi inançlarının ve hatta hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşama imkanı tanımasıydı. Kur'an'da kitap ehli olarak tanımlanan Hristiyanlar ve Museviler Osmanlı topraklarında merhamet, güvenlik ve özgürlük buldular. Bunun en büyük nedeni Osmanlı'nın Müslümanlar tarafından yönetilen bir İslam devleti olmasına rağmen tebaasını zorla İslamlaştırmak gibi bir amaca sahip olmamasıydı. Aksine Osmanlı Devleti gayrimüslimlere de güvenlik ve huzur sağlamayı, onları adaletli ve İslam idaresinden razı olacakları şekilde yönetmeyi hedefliyordu. Oysa aynı dönemlerde dünya üzerindeki diğer büyük devletler çok daha katı, baskıcı ve Musevilerin varlığına tahammül edememiş ve her iki topluma karşı büyük bir vahşet uygulamıştı. Diğer pek çok Avrupa ülkesinde Musevilere sadece Musevi oldukları için baskılar uygulanıyor, örneğin gettolara hapsediliyorlar, hatta kimi Museviler zaman zaman toplu katliamlara, pogromlara hedef oluyorlardı. Hristiyanlar birbirlerine karşı bile tahammülsüzlerdi. Katolik ve Protestanlar arasındaki çatışmalar 16. ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa'yı kan gölüne çevirdi. 1618 ve 1648 yılları arasında yaşanan 30 yıl savaşları temelde Katolik Protestan çatışmasının bir sonucuydu. Bu savaş sonucunda Orta Avrupa adeta bir harabeye döndü. Sadece Almanya'da 15 milyonluk nüfusun 1/3'ü yok oldu. Bu vahşetlere karşılık Osmanlı İmparatorluğu'nun ve diğer Müslüman devletlerin çok sevecen, adil ve medeni bir yönetim kurmalarının en temel nedeni Kur'an'da bu şekilde bir yönetimin emredilmiş olmasıydı. Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Osmanlı padişahlarının ve daha nice Müslüman hükümdarın bugün Batılılar tarafından da kabul ve takdir edilen bir anlayış, merhamet, adalet ve medeniyet sergilemelerinin kaynağı Allah'ın Kur'an'da emirlerine olan sadakatleriydi. İslami yönetim anlayışının temelini oluşturan bu emirlerin bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Nisa suresi 58. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun ister fakir olsun çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevalarınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Nisa suresi 135. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Mümtehine suresi 8. Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa aralarını bulup düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa artık tecavüzde bulunan da Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer sonunda Allah'ın emrini kabul edip dönerse bu durumda adaletle aralarını bulun ve her konuda adil davranın. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Hucurat suresi 9. Siyaset literatüründe din ahlakına sahip olmayan yönetimlerin çirkin uygulamalarının kaynağını ifade eden iktidar, dejenere eder ve mutlak iktidar da mutlak olarak dejenere eder şeklinde bir söz vardır. Bununla siyasi iktidarı ele geçirenlerin, bu iktidarın sağladığı imkanlar sonucunda ahlaki yönden dejenere olduğu ifade edilir. Bu kural, din ahlakından uzak insanların çoğu için geçerlidir. Çünkü bu insanlar ahlakını kendi üzerindeki toplumsal yaptırımlara göre belirler. Bir başka deyişle toplumun kınamasından veya cezalandırmasından korktuğu için ahlaksızlıklardan veya suçlardan geri durur. İktidar ise onlara güç sağlar ve toplumun yaptırımını azaltır. Bunun sonucunda da dejenere olur, yani ahlaktan kolayca taviz verir hale gelirler. Eğer ellerinde mutlak bir güç varsa, yani bir ülkenin mutlak hakimi olurlarsa, kibirlerini tatmin etmek için her yolu deneyebilirler. Bu dejenerasyon kuralının geçerli olmadığı tek insan modeli, Allah'a samimi olarak iman eden, Allah'tan korkup sakınan ve onun rızası için dine sarılan insanlardır. Ahlakları topluma bağlı olmadığı için en mutlak iktidar dahi onları etkilemez. bir Kur'an ayetinde şöyle buyurulmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Hac suresi 41. Allah Kur'an'da bu ideal hükümdar modeline örnek olarak Hazreti Davud'u vermiş, onun kendisinden hüküm sormaya gelen insanlar arasında hükmederken dahi bir yandan büyük bir teslimiyet ve boyun eğicilik içinde Allah'a dua edip yalvarmasına örnek göstermiştir. İslam tarihinin adaletli, müşfik, mütevazi ve olgun hükümdarlarla dolu olması Allah'ın Müslümanlara Kur'an'da öğrettiği bu ahlaktan kaynaklanmaktadır. Müslüman bir yönetici Allah'tan korktuğu için kendisine verilen hiçbir imkan ve iktidar onu dejenere etmez, şımartmaz, kibirlendirip zalimleştirmez. Elbette İslam tarihinde de İslam ahlakından uzaklaşarak dejenere olmuş yöneticiler ortaya çıkmıştır. Ama bunların hem sayısı hem de etkisi sınırlıdır. Sonuçta İslam, son 2000 yıldır dünyaya adaletli, sevecen, müşfik bir yönetim tarzı sunan tek inanç sistemi olmuştur. Bugüne kadar pek çok farklı inanç ve düşüncelerin etkisini yaşamış olan Filistin toprakları da İslam'ın adil ve sevgi dolu yönetiminin adeta bir sergi alanıdır. Başta da belirttiğimiz gibi Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin veya Osmanlı padişahlarının yönetimi gayrimüslimleri dahi razı ve mutlu edecek şekilde olmuştur. Filistin ve Kudüs'teki bu adil yönetim 20. yüzyıla kadar devam etmiş ancak bölgenin 1917'de Müslüman hakimiyetinden çıkmasından sonra karmaşa, savaş, terör ve katliamlar yeniden başlamıştır. Osmanlı dönemi Orta Doğu topraklarına huzur, bolluk ve refah getirmiş, her üç dinin merkezi konumundaki Kudüs tarih boyunca en uzun istikrar dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır. Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanlar tüm mezhepleriyle birlikte kendi inançları doğrultusunda diledikleri gibi ibadetlerini yerine getirmişler, kendi örf ve adetlerini yaşamışlardır. Bunun nedeni de Osmanlı'nın ele geçirdiği bölgelere nizam, adalet, barış, refah ve sevgi götürmeyi ilahi bir görev sayan bir anlayışla yönetilmesidir. Pek çok tarihçi ve siyaset bilimci de bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Bu kişilerden birisi de dünyaca ünlü Orta Doğu uzmanı Edward Said'dir. Kudüs'lü Hristiyan bir aileden gelen ve Amerikan üniversitelerinde çalışmalarını sürdüren Edward Said, İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin kendisiyle yaptığı bir röportajında Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilebilmesi için Osmanlı millet sistemini önermiştir. Said'in yorumu şöyledir. Arap dünyasında diğer azınlıklar nasıl yaşayabiliyorsa, Araplar arasındaki bir Yahudi azınlığın yaşaması da mümkündür. Bu Osmanlı İmparatorluğu altında gayet iyi işlemiştir. Onların sistemi şu an sahip olduğumuzdan çok daha insancıl gözükmektedir. Gerçekten de Filistin'in Osmanlı yönetiminden çıkmasının ardından bu topraklar huzurlu bir düzen görmemiştir. İngilizler iki dünya savaşı arasındaki dönemde bir yandan Arapları böl yönet stratejisiyle ezmiş, bir yandan da sonradan kendilerine de zarar verecek olan Museviler içindeki bazı radikal akımları güçlendirmişlerdir. Dönemin dinsiz, radikal siyonistlerinin sertlik yanlısı uygulamaları, Arapların tepkisiyle karşılaşmış ve Filistin 1930'lardan itibaren iki halk arasında çatışmalara sahne olmuştur. Dinsiz siyonistler Araplara karşı savaşmak üzere şiddete esas alan örgütleri kurmuş, bir süre sonra bunlarla İngilizleri de vurmaya başlamışlardır. İngiltere başa çıkamadığı ülkeyi 1947'de terk etmiş, ardından çatışma savaşa dönüşmüş, bölgede asırlarca bir arada kardeşçe yaşayan insanlar suni şekilde birbirine düşman edilmiştir. Orta Doğu'nun tekrar insancıl olabilmesi için Musevilerin Tevrat'ta barışı, kardeşliği, komşusuna güzellikle davranmayı emreden hükümlerine tam uymaları, Müslümanların da Kur'an'ın emri olan affedicilik, şefkat ve merhametle hareket etmeleri mümkündür. Bazı radikal Musevilerin tüm Müslümanları kendilerince düşman görmeleri ve yok etmeye çalışmaları nasıl büyük bir tehlike ve akılsızlık ise, bazı Müslümanlar tarafından benimsenen İsrail'i denize dökmek, tüm Yahudileri kılıçtan geçirmek gibi söylemler de aynı derecede vicdansızlıktır. Bu üslup Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun değildir. Müslümanların tek çözümün Allah'ın Kur'an'da bildirdiği sevgi ve şefkatle, demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla hareket etmek olduğunu görmeleri gerekir. Tıpkı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de inşa ettiği gibi ve Osmanlı döneminde 400 yıl boyunca ayakta tutulduğu gibi, bugün de bu mübarek topraklar sevgi ve huzur içinde yaşayabilir.
www.harunyahya.org